Romalılar 8. bölüm 5. ayetteyiz. İlk 4 ayette Elçi Pavlos böylece diyor, Mesih İsa'da olanlara ya da Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir yargılanma, hiçbir mahkumiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan, kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. Öyle ki yasanın gereği benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizler de yerine gelsin. Çünkü diyor 8. bölümün 5. ayetinde, bedenin gereksiz isteklere uyarınca yaşayanlar, bedenin gereksiz isteklerini düşünürler. Ruhun isteği uyarınca yaşayanlarsa, ruha ilişkin konuları düşünürler. Pavlos, bu ve bundan sonraki ayetlerle yeni bir mücadeleyle tanıştırır bizleri. Mücadele etmek bizim işimiz değildir. Şimdi artık mücadele kutsal ruhla benlik arasındadır. Bedenin gereksiz istekleri uyarınca yaşayanlar diyor. Topluluğumuzdan bir aile bizi yemeğe davet etmişti. Evin hanımı çok güzel bir tavuk kızartması hazırlamıştı. Sofraya oturmaya hazır olduğumuzda küçük oğlunu yeniden çağırmak için dışarıya çıktı. Onu birkaç kez çağırdıktan sonra içeri gelip, "Bu çocuk beni dinlemiyor," dedim. Şimdi söylemek istediği, çocuk bana itaat etmiyor idi. Pavlos da burada benlikle ilgili işleri düşünürler diyor. Bunu daha önce Romalıların 6. bölümünde görmüştük. Dostum, sürekli olarak benlikte yaşıyor ve benliğin işlerini düşünüyorsanız ve yeni yaratılışınız sizi azarlamıyorsa, sizi rahatsız etmiyorsa, yeni bir yaratılışınız yok demektir. Çünkü ruha uyanlar ruhla ilgili işleri düşünürler. Ruhla ilgili şeylere itaat ederler. İmanlıya yeni bir yaratılış verilmiştir ve şimdi kendini yeni yaratılışa teslim edebilir. Ve bu iradenin gerçekleştirdiği bir etkinliktir. Bu dikkatimizin çekildiği yeni bir mücadeledir. Benlik doğal insanı tanımlar. Rab İsa Mesih bedenden doğan bedendir dedi. Her zaman beden olacaktır. Tanrı'nın bedeni değiştirmek için hiçbir programı yoktur. Bunun yerine yeni bir şey getirir. Ruhtan doğan ruhtur dedi Yuhanna 3.6'da. Dikkatimiz yeni bir mücadeleye çekilmiştir. Bu artık yeni yaratılışın ya da imanlının benlikte günaha galip gelmek için mücadelesi değil, kutsal ruhun eski yaratılışa karşı mücadelesidir. Bir kabadayı okuldan eve dönen küçük bir çocuğu dövüyordu. Çocuk alttaydı ve kabadayı fena yumruklar indiriyordu. Sonra başını kaldırdı ve alttaki yenik konumunda olanın ağabeyisinin geldiğini gördü. Ağabeyi kabadayının icabına baktı. Küçük de kurtulup ayağa kalktı ve üstünü başını temizledi. Şimdi imanlı kabadayı benlikle başa çıkmak için kutsal ruha sahiptir. Ben benliğe tek başıma galip gelemem. Yani ben benliği tek başıma yenemem. Bunu çok uzun bir süre önce öğrenmiştim. Bu yüzden onu bunu yapabilecek birine teslim etmem gerekmektedir. Kutsal ruh imanlıların içinde yaşar. O bunu bizim için yapmayı istiyor ve o bunu yapabilir. Doğal benliğe uyanlar doğal insanı tanımlar. Pavlos, Efesoslular 2. bölüm 1-3'te resmi çizer. Sizler bir zamanlar diyor, içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenliğine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık. Kurtulana kadar hepimiz bu durumdaydık. Evet, benlik aklı, düşünceyi de içerir. Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız diyor Kolosalılar 1.21'de. Tanrı'ya tamamıyla yabancılaşmış olan kişiliğin bütününü içerir bu. Doğal insan benlikle ilgili şeyler için mücadele eder ve kalbi bunlarla doludur. Diyeti şöyledir. Benliğin işleri açıktır. Bunlar cinsel ahlaksızlık, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgınca eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum. Böyle davrananlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Galatyalılar 5.19-21'de diyor Pavlus. Epey çirkin bir grup değil mi? Pavlus Kolosalilerde de ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil hepsini üzerinizden sıyırıp atın diyor. Ağzınızdan hiçbir sövgü ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaratılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden çıkarıp attınız. Rabisa, çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, cinsel ahlaksızlık, hırsızlık, yalan, tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır demişti. Tanrı çocuğunun eski ademsel yaratılışını koruması alçaltıcı bir şey olmakla birlikte doğrudur. Yenilgi ve ölümün benlik aracılığıyla yaşadığı anlamına gelir bu. Hiçbir Tanrı çocuğu benliğin şeyleri için yaşarken mutlu olamaz. Kaybolan oğul domuz ahırına gidebilir. Ama orada kalmaktan hiçbir zaman tatmin olmayacaktır. Bu onu hoşnut etmeyecektir. Kalkıp babama gideceğim diyecektir. Neden? Çünkü o bir domuz değil, bir oğuldur. Ruha uyanlar yeniden doğmuş kişilerdir. Tanrı'nın ruhu tarafından yeniden doğdurulmuşlardır ve içlerinde Tanrı'nın ruhu yaşamaktadır. Mesih'e ait şeyleri severler. Mesih ile birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Tanrı'nın sağında oturuyor. Yeryüzündeki değil, gökteki değerleri düşünün diyor Pavlus Kolosalılar 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Ve Pavlus ayrıca böylece Tanrı'nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, merhameti yani iyiliği, alçak gönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin der Kolosalılar 3.12'de. Bunlar Tanrı çocuğunun erişmeye çalıştığı şeylerden sadece bir kaçıdır, bazılarıdır. Sizler ve ben bunları kendi çabalarımızla gerçekleştiremeyiz. Bunlar ancak bizler Tanrı'nın ruhunun yaşamlarımızda çalışmasına izin verdikçe ortaya çıkacak niteliklerdir. Evet, çünkü diyor bedenin gereksiz istemleri uyarınca yaşayanlar bedenin gereksiz istemlerini düşünürler. Beşinci ayete tekrar bakarsak, dönersek burada iki yaşam tarzı olduğunu görüyoruz. Birincisi bedenin gereksiz isteklerine göre yaşam ve ikincisi de ruhun istemine göre yaşam. Tanrı'nın kayrasının zenginliğini anlayan ve bunu gönenen, bu kayranın onu günah egemenliğinden özgür ettiğini bilir. Tanrı'ya karşı şükranla dolar. Yüreğiyle ruhun istemine göre yaşamak ister. Yüreğinde konut kuran kutsal ruh düşüncesini ruhsal konulara yöneltir. Bu konular onun yaşamını etkiler. Böyle bir imanlı, Tanrım senin isteğin olsun, benim değildir. Bütün ilgisi her konuda Rabbin isteğini yapmaya çalışmasıdır. Günahlı benliğe göre yaşayan insan ise her zaman kendi isteklerinin gerçekleşmesini düşünür. Ben rahat edeyim, benim olsun, hep bendir, ben mutlu olayım. Dünyanın merkezi kendisidir, öyle görür. Hiçbir isteğine hayır diyemez. Başkasının iyiliğini düşünmez. Tanrı'nın isteğine uymak istemez. Bu düşüncenin sonu 6. ayette açıklanır. Çünkü bedenin gereksiz istemlerine bağlı düşünce ölüme götürür diyor. Önceki bölümlerde bu gerçek vurgulanmaktaydı. Günah ölüm getirir dostum. Günah ayrılık getirir. Kişiyi Tanrı'dan ayırır. kişiyi kendisinden de ayırır. Ne yaptığımı kendim de bilmiyorum diyor Pavlus. Çünkü yapmak istediğimi yapmıyorum. Tersine nefret ettiğim şey neyse onu yapıyorum. Günah, değerli dostum, kişinin içine ikilik koyar ve onu mahveder. Bedenin gereksiz isteklerine göre yaşayan kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde günahın getirdiği ayrılığı da görür. Bu isteklerin bozucu gücü korkunçtur. Evet, çünkü bedenin gereksiz isteklerine bağlı düşünce ölüme götürür. Ruha bağlı düşünce ise yaşama ve esenliğe götürür diyor Romalılar 8 ayet 6'da. Bedenin gereksiz isteklerinin anlamı Tanrı ile paydaşlıktan ayrıldığınız ve benliğin burada ve şimdi ölüm olduğudur. İmanlının içinde yaşayan ruh yaşam ve esenliktir. Günah işlediğimizde günahlarımızı itiraf ederek ona gitmeli ve onun bizleri yıkamasına izin vermeliyiz. Bu bizleri yeniden Tanrı ile paydaşlığa koyar. Tanrı'nın sunduğu yaşam tam bir tatmin ve kişinin bütün yeteneklerini kullanmasından söz eder. Yaşamı dolu dolu ve en iyi şekilde yaşamak anlamına gelir. Birçok insan günümüzde gerçekten yaşadıklarını düşünürler ama yaşadıkları şey biliyor musunuz nedir? Tanrı'nın kendileri için sağlamak istediği yaşamın adi bir taklididir. Esenlik, şimdi ve gelecek konularında dinginlik ve kendini iyi hissetmektir. Kardeşim, sizler ve benim bu alana girmeye ihtiyacımız vardır. Kesin olan bir şey vardır. Eğer benlikte yaşıyorsanız ve Tanrı çocuğuysanız, Tanrı ile paydaşlık içerisinde değilsinizdir. Böyle bir şey olamaz, zaten mümkün değil. Rab ise yukarıdaki odada Simon Petrus'a seni yıkamazsam yanımda yerin olmaz demişti. Dostum, gerçekten de böyle söylemek istemişti. Eğer günah işliyor ve benlikte yaşamaya devam ediyorsak, şimdi dikkat edin, günaha düşmekten söz etmiyorum. Günah işliyor ve günah işlemekte benlikte yaşamaya devam etmekten söz ediyorum. Eğer böyle yaşamaya devam ediyorsak, Mesih bizimle paydaşlık etmeyecektir. Birisi çıkıp ne yapacağız o zaman der. Simon Petrus'un yapması gereken şeyi yapın. Ayaklarını uzattı ve Rabbin onları yıkamasına izin verdi. Ve sizlerle benim günahlarımızı itiraf ederek Rab'be gitmemiz gerekmektedir. Bakın 1 Yuhanna 1.9'da bizlere ama günahlarımızı itiraf edersek der. Biz kimiz? Biz Mesih imanlılarıyız. Tanrı bunu yaparken güvenilir ve adildir. Çünkü bağışlanmamız Mesih'in kanını gerektirmiştir. Sizler ve ben eski yaratılışımızın ne kadar kötü olduğunu bilmiyoruz. Bir kısmını biliyoruz ama gerçek anlamda ne kadar kötü olduğunu bilmiyoruz. Ve ona, yani Rabbimize gitmemiz gerekmektedir. İngiliz bir şair, Herkül'ün didinmeleri hakkındaki antik dünyanın bu kuvvetli adamının Augan ahırlarını temizlediği mitolojik öyküyü kullanarak önemli bir gerçeği canlandırır. Herkül, işi başarabildiği halde Donne, insanın insan kalbindeki çok daha büyük pislikleri temizleme gücüne sahip olmadığını gösterir. Şöyle yazmıştır. Ya Rab, bu Augan ahırını sadece senin temizleyebileceğini itiraf ediyorum. Bütün denizler su ve bütün kara parçaları sabun olsa, senin kanın beni yıkamadıkça hiçbir umut yoktur. Evet, Tanrı oğlu İsa Mesih'in kanı bizi günahlardan temizlemeye devam ediyor. İşte bu inayettir kardeşim. Bu harikadır. Bu eski yaratılış tamamen bozulmuştur. Tanrı'nın onu kurtarmak için hiçbir planı yoktur. Tanrı bizlere yeni bir yaratılış verir. Ve siz o eski yaratılışta yaşamayı sürdürürseniz, büyük bir ihtimalle yeni doğuşunuz yoktur. Yani günaha düşmekten söz etmiyorum, yeniden altını çizeyim. Yeni doğmuş olan bir kimse, bu dünyada yaşadığı sürece, yani imanlı, her zaman günaha düşecektir. Bir savaş içerisindedir. Ruh bedene, beden ruha karşı. Ama birisi günah işliyor, günaha düşüyor ve bunu umursamıyorsa, vurdum duymaz bir şekilde günah işliyorsa, vicdanı onu rahatsız etmiyorsa, günah içerisinde yaşamaya devam ediyorsa böyle birisinin yeni doğuşu yoktur. Birisi o zaman eğer bir Tanrı çocuğu günah işlerse onunla kayıp insan arasındaki fark nedir diye soracaktır. Aradaki fark sadece şudur kardeşim. Kayıp insan gece sokağa çıkıp şehri kırmızıya boyadığında bir dahaki sefere yanıma daha büyük bir fırça ve daha büyük bir kova alacağım. Eğlenmek istiyorum der. Halbuki Tanrı çocuğu buna benzer bir şey yaparsa Tanrı'ya Tanrım yaptığım şeyden ötürü kendimden nefret ediyorum der. Aradaki fark sadece şudur. Şöyle bir örnek vereyim. Kayıp insan gece sokağa çıkıyor ve kentin o güzel yerlerini kırmızıya boyuyor. Ne yapar bu sefer? Bir dahaki sefere yanıma daha büyük bir fırça alacağım ve daha büyük bir kova alacağım, her tarafı boyayacağım ve böylece eğleneceğim der. Oysa Tanrı çocuğu buna benzer bir şey yaparsa, öfkelenirse, kızarsa, ağzından yalan bir şey çıkarsa, Tanrım yaptığım şeyden ötürü